Ayrım 39. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 366. 7. Bölüm. Tanrı ile ezeli ve ebedi olarak bir arada bulunan Tanrı sözü. 9. Bu yüzden bizi sözünü anlamaya çağırıyorsun. Seninle birlikte Tanrı olan Tanrı'yı. Yani daima söylenen ve o söylendikçe her şeyin daima söyleneceği sözünü. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Bu söz, söylenen bir şeyin bitip arkasından bir başkasının gelmesi ve böylece her şeyin sırasıyla söylenmesi gibi bir durum değil. Her şey aynı anda ve ezeli ve ebedi olarak söyleniyor. Yoksa zaman ve değişim olurdu. Gerçek bir ebediyet ve gerçek bir ölümsüzlük olmazdı. Bunu anladım Tanrım ve bunun için sana şükrediyorum. Bunu anladım ve sana açıklıyorum Ya Rab. Kesin hakikati inkar etmeyen kim varsa benimle birlikte bunu anladı ve sana şükranlarını sunuyor. Anladık Ya Rab, anladık. Bir şey varken aynı şekilde yok oluyorsa ölüyor demektir. Bir şey yokken aynı şekilde var oluyorsa doğuyor demektir. O halde senin sözünün herhangi bir öğesi ne yerini başka bir şeye bırakıyor ne de başka bir şeyin yerini alıyor. Çünkü bu söz gerçekten ölümsüz ve ezeli, ebedi. Bu yüzden seninle ezeli ve ebedi olarak bir arada bulunan, sözünle söylediğin her şeyi aynı anda ve ezeli ebedi olarak söylüyorsun ve olması için ne söylemişsen oluyor. Sen her şeyi sadece söyleyerek yaratıyorsun, başka şekilde değil ama söyleyerek yarattığın her şey aynı anda ve ezeli ebedi anlamda var olmuyor. 8. Bölüm. Tanrı sözü bütün hakikati öğrendiğimiz başlangıçtır. 10. Merak ediyorum, niçin böyle oluyor Rab Tanrım? Bunu bir dereceye kadar anlıyorum ama nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebiliyorum. Olmaya başlayan ve olması son bulan her şeyin başlaması ve son bulması gereken an, ezeli ve ebedi akılca bilinen bir an ve her şey o anda başlıyor ve o anda son buluyor. Ama ezeli ebedi aklın ne bir başlangıcı var ne de sonu. İşte ezeli ve ebedi akıl senin sözünün ta kendisi. Ayrıca başlangıç. Çünkü bize söyleyen de o. Ona sen kimsin diye sordular. İsa, başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum dedi. Bu yüzden İncil'de senin sözün bedenlenip konuştu ve insan bunu dışarıdan gelen bir ses olarak işitti. İnansın ve bu sesi içinde arasın diye. Onu ararken de ezeli ve ebedi hakikatte bulsun ve orada bütün öğrencilere biricik iyi öğretmenin ders verdiğini görsün diye. İşte ben orada senin sesini duyuyorum Ya Rab. Benimle konuşuyor çünkü ancak bize gerçek anlamda ders veren kişi bizimle konuşmuş olur. Ama bize ders vermeyen biri bizimle konuşsa bile gerçek anlamda konuşmuş olmaz. Zaten değişmez hakikatten başka bize kim ders verebilir? Değişime yazgılı bir varlıktan ders aldığımızda bu dersin bizi değişmez hakikate götürmesi şart. Çünkü ancak o zaman gerçekten öğreniriz. Çünkü o sırada onun yanında durarak ve onu dinleyerek ve damadın sesinden kam alarak sevinçle dolarız. Ve bizim var olmamızı sağlayan kaynağa geri döneriz. İşte tam da bu nedenden dolayı o başlangıçtır. Çünkü o hep olduğu yerde duruyor olmasaydı biz yanlış yollarda dolanıp dururken nereye döneceğimizi bilemezdik. Öte yandan yanlış yoldan dönüyorsak yine hakikati bildiğimiz için dönüyoruz. O bize hakikati bilmeyi de öğretiyor aynı zamanda. Çünkü o başlangıç ve bizimle konuşuyor. 9. Bölüm. Tanrı sözü yüreğimizle nasıl konuşur? 11. İşte bu başlangıçta ey Tanrı, sen göğü ve yeri sözünle, oğlunla, kudretinle, bilgeliğinle, hakikatinle mucizevi şekilde konuşarak ve mucizevi şekilde işleyerek yarattın. Bu sırrı kim anlayabilir, kim dile dökebilir? Bana doğru süzülüp gelen, yüreğimi hiç acıtmadan delip geçen şu ışık da ne? Hem ürperiyorum hem alevleniyorum. Ona hiç benzemedikçe ürperiyorum. Ona benzedikçe alevleniyorum. Bilgelik, evet, bilgeliğin ta kendisi. Bulutlarımı çekeceğim cezanın karalığından ve yükünden belim iyice bükülünce tekrardan üstümü örtmeye başlayan bulutlarımı aralaya aralaya bana doğru süzülüp gelen şu ışık. Çünkü yoksulluktan gücüm öyle tükenmişti ki, bahşettiğin iyiliğin hakkını veremiyordum. Ta ki sen ya Rab, bütün kötülüklerime merhem olana ve bütün hastalıklarıma şifa sunana kadar. Sen bedelini ödeyip yaşamımı fesattan kurtaracaksın. Beni merhamet ve şefkatle taşlandıracaksın ve iyiliğe duyduğum özlemimi gidireceksin. Yani gençliğim bir kartalınki gibi yenilenecek. Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana merhamet ve şefkat tacı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur. Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. Biz umudumuzla kurtuluşa erdik ve bize verdiğin vaatleri sabırla bekliyoruz. Yüreğinde senin konuştuğunu duyabilen insan dinlesin. Bense senden aldığım vahyin ışığında kendimden emin bir şekilde şöyle haykıracağım. Yarattığın eserlerin ne şahane ya Rab. Hepsini ne büyük bir bilgelikle yaratmışsın öyle. İşte o bilgelik başlangıç ve sen yeri ve göğü o başlangıçta yarattın. 10. Bölüm. Tanrı'nın göğü ve yeri yaratmadan önce ne yaptığını sorgulama gafletine düşenler. 12. Bize Tanrı göğü ve yeri yaratmadan önce ne yapıyordu sorusunu soranlar, bak nasıl hala o köhne dualarıyla tıka basa dolular. Eğer bir işle meşgul değil idiyse diyorlar ve hiçbir şey yapmıyor idiyse, niçin ebediyen hep aynı halini sürdürmedi? Yani yaratımından önce hiçbir şey yapmadığı halini. Çünkü Tanrı da evvelce hiç yapmamış olduğu yaratımı başlatacak herhangi bir yeni gelişme ve herhangi bir yeni irade oluşmuşsa, içinde daha önceden hiç olmayan bir iradenin doğabildiği ezeli ve ebedi hakikat nasıl gerçek anlamda ezeli ve ebedi olabilir? Olur, çünkü Tanrı'nın iradesi yaratılmış bir şey değildir. Yaratılan düzenden önce gelir. Çünkü yaratıcının iradesinin önceliği olmamış olsa hiçbir şey yaratılamaz. Bu yüzden Tanrı'nın iradesi Tanrı'nın doğasına aittir. Tanrı'nın doğasında daha önce hiç olmayan bir şey doğuyorsa bu doğaya gerçek anlamda ezeli ebedi doğa denmez. Öte yandan yaratılan düzenin doğması için Tanrı'nın ebedi bir iradesi olmuş olsaydı o zaman niçin yaratımda ebedi değil? 11. Bölüm. Karşıt düşüncede olanlara Tanrı'nın ezeli ve ebedi oluşunun zamanla bağlantısı olmadığını söyleyerek yanıt veriyor. 13. Bunları söyleyenler henüz seni anlamıyorlar ey Tanrı'nın bilgeliği, zihinlerin ışığı, varlıkların senin sayende ve sende nasıl olduğunu henüz anlamıyorlar. Ebediyeti tatmaya çalışıyorlar ama yürekleri hala şeylerin bir geçmişe, bir geleceğe gidip geldiği alemde bir oraya bir buraya uçuşup duruyor ve hala kararsızlar. Kim tutacak bu yüreği, kim bu yüreği sabitleyecek ki birazcık durabilsin ve bir anlık da olsa o hep durduğu yerde duran ebediyetin görkemini yakalayabilsin? İşte belki o zaman ebediyeti hiçbir zaman durduğu yerde durmayan zamanla kıyaslayabilir ve kıyaslanmasının mümkün olmadığını anlayabilir. Uzun bir zamanın ard arda gelen bir dizi hareketten ibaret olduğu için uzun olduğunu, bu hareketlerin aynı anda beraberce akıp gidemeyeceğini görebilir. Ebediyette ise hiçbir şeyin gelip geçici olmadığını, tersine her şeyin bütünüyle şimdi olduğunu, buna karşın zamanın bütünüyle şimdi olmadığını anlayabilir. Ayrıca bütün geçmişin gelecekle geriye doğru itildiğini ve bütün geleceğin geçmişin peşi sıra geldiğini, bütün geçmişin ve bütün geleceğin her zaman şimdi olandan yaratıldığını ve başı ve sonu olacak şekilde düzenlendiğini de kavrayabilir. Kim tutacak insanın yüreğini ki durabilsin ve içinde ne gelecek ne de geçmiş olan ebediyetin nasıl hiç kımıldamadan durduğunu ve hem geleceğe hem de geçmişe komut verebildiğini görebilsin. Benim ellerimin bunu yapacak gücü var mı? Ya da dilim sırf sözcüklerle bu kadar yüce bir işleyişi anlatacak kadar güçlü mü? 12. Bölüm. Tanrı evreni yaratmadan önce ne yapıyordu? 14. Tanrı göğü ve yeri yaratmadan önce ne yapıyordu diye soranlara yanıt veriyorum. Ama benim yanıtım bu sorunun ağırlığından kaçıp kurtulmaya çalışan falancanın duyduğuma göre işi şakaya vurup derinlerini araştırmaya kalkan insanlara cehennemi hazırlıyordu diye yanıt vermesine benzemiyor. Görmek ayrı, gülmek ayrı. Ben böyle bir yanıt vermem ama şöyle bir yanıt verebilirim, hem de seve seve. Bilmediğimi biliyorum. Bu yanıtı o derin soruyu soranla sırf dalga geçmek adına, üstelik yanlış olan bir şeyler söyleyip beğeni toplamak adına verilen deminki yanıta tercih ederdim. Hayır Tanrım, ben senin bütün yaratılanların yaratıcısı olduğunu söyleyerek yanıt veriyorum. Ve bütün yaratılanlar deyince biz göğü ve yeri anlıyorsak haddimi de aşıp şöyle söylüyorum. Tanrı göğü ve yeri yaratmadan önce hiçbir şey yapmıyordu. Çünkü bir şey yapmış olsaydı bile bu yine onun yarattığı bir şey olmayacaktı da ne olacaktı? Keşke yaratılış olmadan önce hiçbir yaratılışın olmadığını bildiğim gibi bildiğimden emin olmak istediğim diğer işe yarar konuları da aynı kesinlikle bilebilseydim. 13. Bölüm. Tanrı tarafından zaman yaratılmadan önce zaman diye bir şey yoktu. 15. Uçarı zihniyle hala geçmiş zamanların hayalleri arasında dolanıp duran ve senin, yani her şeye kadir olanın, her şeyin yaratıcısının, her şeyin sorumluluğunu üstlenenin, göğün ve yerin mimarının bu kadar yüce bir eseri fiili olarak yaratmadan önce onca yüzyıl eli kolu bağlı oturduğunu düşünüp hayret içinde kalan biri varsa hala, artık uyanmalı ve hayretinin yanılgıların ürünü olduğunu fark etmeli. Onca yüzyıl nasıl akıp geçebilirdi? Bütün yüzyılların kaynağı ve yaratıcısı olan sen, onları daha henüz yaratmamışken. Ya da kaynağını senden almamış zamanlar olabilir mi hiç? Hiç olmamışlarsa nasıl akıp geçebilirler? Sen bütün zamanların yaratıcısı olduğuna göre, göğü ve yeri yaratmadan önce herhangi bir zaman var idiyse, peki niçin hala hiçbir şey yapmadan durduğun söyleniyor? Çünkü zamanın kendisini sen yarattın. Zamanı yaratmadan önce zaman akıp geçemezdi. Öte yandan gök ve yer yaratılmadan önce zaman yok idiyse, niçin hala o sırada ne yaptığın sorulup durulmuyor? Zaman yok idiyse demek ki o sırada diye bir şey de yoktu. 16. Dahası senin zamandan önce olman da zaman içinde vuku bulan bir şey değil. Öyle olsaydı sen bütün zamanlardan önce olmamış olurdun. Hep şimdi de olan ebediyetin yüceliğinde sen tüm geçmişe kalanlardan öncesin ve gelecekte olacak her şeyden sonrasın. Çünkü gelecekte olacak olanlar olunca geçmiş olacaklar. Oysa sen hep aynısın ve senin yılların tükenmez. Senin yılların ne gider ne de gelir. Bizimkilerse gider, gelir ki her şey sırasıyla gelebilsin. Senin yıllarının hepsi aynı anda şimdi de durmaktadır. Durdukları için de gelenler gidenleri bertaraf etmez. Çünkü senin yılların hiç geçmez. Ama bizim yıllarımız ancak hep birden geçmiş olunca tamamlanacaktır. Senin yılların bir gündür. Ama her gün gelen bir gün değil. Hep bugündür. Çünkü senin bugünün yerini yarına bırakmaz. Dünün de yerini almaz. Senin bugünün ezeli ve ebedidir. İşte bu yüzden seninle ezeli ve ebedi olarak bir arada bulunan oğlunu doğurduğunda ona, ben seni bugün doğurdum dedin. Bütün zamanları sen yarattın ve sen bütün zamanlardan öncesin. Öyleyse zamanın olmadığı herhangi bir zaman yoktu. 14. Bölüm. 3 Farklı Zaman. 17. İşte bu yüzden senin herhangi bir şey yaratmadığın bir zaman yoktu. Çünkü zamanı sen yaratmıştın. Hiçbir zaman ebedi ve ebedi olarak seninle bir arada bulunamaz. Çünkü sen baki kalansın. Zaman da baki kalsaydı zaman olmazdı. Peki o halde zaman ne? Kim bunu öyle kolayca ve kısaca açıklayabilir? Kim bunu düşüncesinde kavrayabilir ki kelimelere döküp açıklayabilsin? Oysa konuşmalarımız esnasında sıkça geçen şu zaman kelimesinden daha aşina olduğumuz, hemencecik tanıdığımız başka bir kelime var mı? Sahiden de hemen anlıyoruz. Hem kendimiz söylediğimizde anlıyoruz, hem bir başkasının söylediğini işittiğimizde, her iki şekilde de anlıyoruz. Peki o halde zaman ne? Hiç kimse bana sormazsa biliyorum da, biri sorup da ona açıklama yapmam gerektiğinde bilmiyorum. Buna rağmen bildiğimden eminim diyeceğim bir şey varsa o da şudur. Hiçbir şey geçip gitmemiş olsa geçmiş zaman olmaz. Hiçbir şey gelecek olmasa gelecek zaman olmaz. Hiçbir şey şu an olmamış olsa şimdiki zaman olmaz. O halde şu iki zaman, yani geçmiş ve gelecek nasıl var olabiliyor? Yani geçmiş artık yoksa, gelecek de henüz yoksa. Şimdiye gelirsek, eğer şimdi, hep şimdi olmuş olsaydı ve geçmişe akıp gitmemiş olsaydı, zaman olmaktan çıkıp ezeli ebedi olurdu. Bu yüzden şimdinin zaman olması, geçmişe akıp gidecek olmasından kaynaklanıyorsa, şimdinin olduğunu nasıl söyleyebiliyoruz? Varlık sebebi olmamaya dayandığına göre. Yani aslına bakarsanız, zaten var olmamaya yönelik olmamış olsaydı, biz zamanın var olduğunu söyleyemezdik. 15. bölüm. Zamanın ölçüldüğü yer. 18. Uzun zaman, kısa zaman gibi tabirler kullanıyoruz ama. Bu tabirleri de sadece geçmiş ve gelecek zamanla ilişkili olarak kullanıyoruz. Geçmişle ilişkili olarak, örneğin 100 yıl öncesine uzun bir zaman diyoruz. Aynı şekilde gelecekteki uzun bir zamanla 100 yıl sonrasını kastediyoruz. Kısa bir zaman önce dediğimizde örneğin 10 gün öncesinden söz ediyoruz. Kısa bir zaman sonra dediğimizde de örneğin önümüzdeki 10 günlük bir süreden söz ediyoruz. Ama olmayan bir şey nasıl uzun ya da kısa olabiliyor? Çünkü geçmiş artık yok, gelecek de henüz yok. O halde geçmişten söz ederken uzundur dememek gerekir. Bunun yerine uzundu demek gerekir. Aynı şekilde geleceğe de uzun olacak. Ya Rab, ışığım, senin hakikatin karşısında yine mi gülünç duruma düşeceğiz? Çünkü şu uzun dediğimiz geçmiş, geçip gittiğinde mi uzun oldu? Yoksa geçip gitmeden önce hala devrede olduğu sırada da mı uzundu? Çünkü sadece devrede olduğu sırada uzun olabilir. Geçip gitti mi artık uzun olamaz. Yani varoluşu tamamen bitmişse uzun olmaktan çıkar. Öyleyse geçmişle ilgili olarak geçmiş zaman uzun oldu demememiz gerekir. Çünkü onun içinde uzun olabilecek herhangi bir şey bulamayız. Geçmiş olduğu anda varlığı da sonlandığına göre. Bunun yerine sözünü ettiğimiz zaman yaşandığı sırada uzundu dememiz gerekir. Çünkü söz konusu zaman yaşandığı sırada uzundu. Çünkü o sırada henüz geçip gitmemişti. Dolayısıyla varlığı sonlanmamıştı. Bu yüzden uzun olması mümkündü. Ama geçip gitmesinin ardından aynı anda uzun olmaktan da çıkar. Çünkü varoluşu sonlanır. 19. O halde ey insan ruhu, bak bakalım, şimdiki zaman uzun olabilir mi, olamaz mı? Çünkü sana zaman aralarını anlama ve hesaplama yetisi armağan edildi. Öyleyse bana bu konuda nasıl bir yanıt vereceksin? Şimdiki zamanda 100 yıl uzun bir zaman mı? İlkin düşün bakalım. 100 yılın şimdiki zamana ait olması mümkün mü? Çünkü biz 100 yılın ilk yılını yaşıyorsak bu ilk yıl şimdidir. Diğer 99 yıl gelecek zamana aittir. Dolayısıyla henüz yoktur. İkinci yılını yaşıyorsak bir yıl geçmişte kalmıştır. Biri şimdiki zamandır. Diğerleri ise gelecekte yaşanacaktır. Aynı şekilde biz bu 100 yılın uçları arasında hangi yılı şimdiki zaman olarak kabul edersek edelim, önceki yıllar geçmiş olacaktır, sonrakiler de gelecek. Bu da gösteriyor ki 100 yılın şimdiki zamanda yaşanması mümkün değil. O halde en azından içinde yaşadığımız tek bir yılı ele alalım. Eğer söz konusu yılın ilk ayını yaşıyorsak, sonraki aylar gelecek zamana aittir. İkinci ayını yaşıyorsak, ilk ay geçip gitmiş, diğerleri de henüz gelmemiştir. Demek ki yaşadığımız yılın tamamı şimdiki zaman değildir. Ve tamamı şimdiki zaman değilse o yıl şimdiki zamana ait değildir. Çünkü bir yıl 12 aydan ibarettir. Ve hangi ayını yaşıyorsak o ay şimdiki zamana aittir. Diğerleri ya geçmiştir ya da gelecek. Yaşadığımız ay bile şimdiki zaman değildir. Ancak bir günü şimdiki zamana aittir. Ayın ilk gününü yaşıyorsak diğer günler gelecek zamana aittir. Son gününü yaşıyorsak diğerleri geçmişte kalmıştır. Ayın ortalarındaki bir günü yaşıyorsak bu geçmiş ve gelecek günlerin arasında olduğumuzu gösterir. 20. İşte şimdiki zaman bakın neredeyse bir günlük araya sığdırıldı. Oysa şimdiki zamanla ilişkili olarak sadece ona uzun diyebileceğimizi düşünmüştük. Şimdi bu bir tek günü de inceleyelim görelim. Çünkü o bile bütünüyle şimdiki zamana ait değil. Bir gün gece ve gündüzün saatlerinin toplamından yani 24 saatten oluşuyor. İlk saate göre hesaplandığında diğer saatler gelecek zamana ait oluyorlar. Sonuncu saate göre hesaplandığında geçmiş zamana ait. Bu ikisi arasındaki herhangi bir saate göre hesaplandığında ise söz konusu saatten öncekiler geçmişe, sonrakiler ise geleceğe ait sayılıyorlar. Bu bir tek saat bile uçucu, kaçıcı parçacıklardan oluşuyor. Hangisi uçsa geçmiş zamana ait oluyor, hangisi kalsa gelecek zamana. Eğer zamanda minicik bir parçaya bile bölünemeyecek an varsa, işte sadece o ana şimdiki zaman diyebiliriz. Ama o an, gelecekten geçmişe öyle hızlı uçar gider ki, duralayacağı bir süre hiç olmaz. Duralasaydı geçmişe ve geleceğe bölünebilirdi. Ama şimdiki zaman hiç durulamaz. O zaman uzun diyebileceğimiz bir zaman var mı? Gelecek zaman mı? Yok, onun içinde uzundur diyemiyoruz. Çünkü henüz gelmemiştir. Gelmemişse uzun da olamaz. Bu yüzden uzun olacak diyoruz. Peki ne zaman uzun olacak? Eğer gelecekte uzun olacaksa henüz uzun değil demek ki. Çünkü uzun olacağı zaman henüz ortalıkta yok. Eğer gelecek geçtikten sonra ki böyle bir zamanda henüz ortalıkta yok ve şimdiki zaman olarak var olmaya başlayınca uzun olacaksa işte belki o anda uzun olabileceği bir zamana kavuşabilecek. Ama şimdiki zaman oradan avazı çıktığı kadar bağırıyor. Benim uzun olmam mümkün değil diye. 39. ayrımın sonu. Sayfa 377.